Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu, Andrew Mango.
Ayrım 60.
Ama ateş güçleri çok daha fazlaydı. Buna karşılık Türkler 3'e karşı bir üstünlüğe sahip oldukları süvari bölüğüyle Yunanların sağ kanadını rahatça taciz ediyorlardı. 23 Ağustos'ta başlayan çarpışmaların ilk gününde Yunanlar önemli bir başarı kazandılar. Ilıca Vadisi'nden tırmandıkları Mangal Dağı'nı karşılarına çıkan zayıf Türk güçlerinden aldılar. Mustafa Kemal öfkeye kapıldı ve tepeyi savunmayı başaramayan 5. Tümen'in komutanlarını Harp Divanı'na vermekle tehdit ederek yeni mevzilerini daha iyi savunup birliğin onurunu kurtarmalarını emretti. Dipnot Erikan, sayfa 721-723. Kuzeydeki Çal Dağı'na doğru ilerleyen Yunan askerleri başka tepeleri de ele geçirdiler. 26 Ağustos'ta İsmet Paşa yeni bir mevziye çekilmeyi önerdi. Çal Dağı'nda kalmaya karar veren Fevzi Paşa ise kuzey kanadından destek getirtti. Akşamüstü Albay Fahrettin'in komutasındaki Türk süvarileri Ilıca Vadisi'nin güneyindeki Uzunbeyli köyünde bulunan karargaha apansız ulaşınca Yunan başkomutanı Papoulas ile 2. Kolordiye komuta eden Kral Konstantin'in kardeşi Prens Andreas gafil avlandılar. Kendisini bekleyen ödülü fark etmeyen Albay Fahrettin, İsmet Paşa'nın kuzeydeki birliklere yardım çağrısına yanıt vermek için saldırıyı durdurdu. Oradaki durum çok ciddi olduğundan Mustafa Kemal Ankara'nın dışında yeni bir savunma hattı oluşturulması için hazırlık yapıyordu. Cephe dağıldığı takdirde ordusunu kurtarmaya kesin kararlıydı ama aynı zamanda toprakların her karışının savunulması gerektiğine de inanıyordu. 27 Ağustos'ta yeni savunma prensibini ayrıntılarıyla açıkladı. Savunulacak olan bir hat değil, bir bütün olarak vatandı. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Yanındaki birlikler geri çekilmeye zorlansa bile hiçbir birlik bulunduğu yerden kımıldamayacaktı. Dipnot Erikan, sayfa 721-723. Daha sonra mecliste anlatacağı gibi her şeye karşın Yunanlıların ilerlemiş olması ona avantaj sağlamıştı. Türk birlikleri artık bir dik üçgenin iki kenarını değil, daha kısa ve daha kolayca savunulabilecek olan hipotenüsünü tutuyorlardı. Dipnot ASD, cilt 1, sayfa 193. Ankara'daki endişeli mebuslara Mustafa Kemal'in arkadaşı Hüsrev Gere'de günde 2 kez briefing veriyor ve Çaldağ'ı Türk birliklerinin elinde kaldığı sürece endişelenmemelerini söylüyordu. Dipnot Arıkoğlu, sayfa 250, 253 ve 254. Günler süren zorlu çarpışmalardan sonra Yunanlar 2 Eylül'de Çal Dağı'nı ele geçirdiler. Ama artık dayanma sınırının sonuna gelmişlerdi. Ağır kayıplar vermişlerdi. Malzemelerin kendilerine ulaşmasını Albay Fahrettin'in süvarileri engellediği için sık sık aç kalıyorlardı. Anadolu yaylasının yaz sıcağında savaşmaya hiç alışık değillerdi. Ne var ki Türkler henüz bunu bilmiyordu. Halide Edip'e göre Çal Dağı'nın yitirilmesi Mustafa Kemal'i kötümser bir kararsızlığa itmişti. Dipnot, The Turkish Ordeal, sayfa 297. Mustafa Kemal ile yolları ayrıldıktan çok sonra Karabekir, Fevzi Paşa'nın Mustafa Kemal'in topyekün geri çekilme emri verdiğini ama kendisinin bu emri yerine getirmeyi ertelediğini anlattığını yazacaktı. Dipnot, Karabekir, İstiklal Harbimiz, sayfa 934, not 2. Başka bir öyküye göre Fevzi Paşa yalnızca bize yağmur yağarken düşmana güneş doğmuyor demiş ve geri çekilmemek gerektiğini iddia etmişti. Dipnot, Erikan, sayfa 725-726. Mustafa Kemal 19 Eylül'de meclise yaptığı zafer konuşmasında Çal Dağı'nı yitirmenin kendisini endişelendirmediğini söyledi. Daima cevherini muhafaza eden, aklını ve ferasetini muhafaza eden bir ordu için mevziin ehemmiyeti yoktur dedi. Bir asker her yerde muharebe eder. Tepenin üstünde, tepenin altında, derenin içinde de muharebe eder. Binaenaleyh bu kaideye tevkifan hareket ordumuz Çal Dağı'nın düşman eline geçmesinde de hiç endişe etmedi. Çal Dağı'nın 500 metre, 1000 metre şarkında bulunan müdafaa noktayı nazarından daha emniyetli ve daha sağlam bir hat üzerine yerleşti. Dipnot ASD, cilt 1, sayfa 194. Ama Çal Dağı'nın yitirilmesi milletvekillerini öylesine endişelendirmişti ki, bunu açıklayan Hüsrev Gere'de itilip kakılmış ve briefing vermesinden vazgeçilmişti. Dipnot Arıkoğlu, sayfa 254. İsmet Paşa olayların gidiş yönünün niçin değiştiğini bildiğine inanıyordu. Papoulas'ı 1. İnönü Savaşı'ndan bu yana yakından gözlemlemişti. Rakibi iyi bir savaş meydanı komutanıydı ama azimli değildi. Kısa süreli hedeflere yöneliyor, elde edemeyince sinirleniyor ve kapıldığı endişe kararlarını etkiliyordu. Bir felaketle karşılaşmaktan çekinerek askerlerini zamanından önce geri çekiyordu. General Papoulas daima felakete uğramaktan korktu ve hiçbir zaman felakete uğramadı diye yazdı anılarında. Ama hiçbir muharebe de kazanamadı. Dipnot İsmet İnönü, cilt 1, sayfa 252-253. Tıpkı İnönü çarpışmasında olduğu gibi Sakarya kıyılarında da her iki ordu aynı zamanda geri çekilmeyi düşünmeye başlamıştı. İki keresinde de sinirlerine ilk yenilen taraf Yunanlar oldu. Türkler kendi topraklarındaydı ama Yunanlar her an kendilerini tehlike altında hissettikleri düşman arazisindeydiler. Çal Dağı'nı ele geçirdikten iki gün sonra Papoulas Yunan hükümetine devam etmenin anlamsız olduğunu bildirdi. Dipnot Erikan sayfa 726. Yunanlar geri çekilirken Türkler karşı saldırıya geçti ve 8 Eylül'de Çal Dağı'nı yeniden ele geçirdiler. Ama onlar da çok yorgundu ve düşmanı kovalama emri ancak 13 Eylül'de verildi. Bu tarihte artık Sakarya Nehri'nin doğusunda bir tek Yunan askeri kalmamıştı. Motorlu araçları olmadığından Türkler düşmanı ancak süvarileriyle kovalayabiliyordu. 14 Eylül'de Sivrihisar'daki Yunan karargahını bastılar ve Papoulas'ın 5 savaş madalyasını ele geçirdiler. Bu ganimet Yunan ordusunun büyük bölümünün başladıkları noktaya dönüp kuzeybatıda Eskişehir ile ortada Afyon Karahisar'a yerleşmelerine karşılık çok ufak bir teselli sayılırdı. Sakarya Savaşı 20 gün sürdü. Çarpışmalar 60 mil uzunluğunda, 12 mil genişliğinde bir cephede yaşandı. Büyük savaş ile kıyaslandığı zaman kayıpların sayısı düşüktü. Türklerin 3700 ölü ve 18000 yaralısına karşılık Yunanların 4000 ölü ve 19000 yaralısı vardı. Esir düşen ya da ortadan kaybolan Türklerin sayısı 1000'in altındayken geri çekilen Yunanlar arkada yaklaşık 15000 asker bırakmıştı. Türk ordusunun en ciddi kaybı ise çoğu eğitimlerini yeni tamamlamış olan genç subaylardı. Ordudaki toplam subay sayısı 5000'den biraz fazlaydı ve Sakarya Savaşı'nda 300'ü ölmüş, 1000'den fazlası yaralanmıştı. Dipnot, adı geçen eser sayfa 733. Mustafa Kemal meclise bunun bir zabit muharebesi olduğunu söyleyecekti. Dipnot ASD cilt 1 sayfa 197. Ama yine de askere gereksinim vardı. Savaşın kazanıldığını açıkladığı 13 Eylül tarihinde Mustafa Kemal genel seferberlik ilan etti. Dipnot ATTB sayfa 429. 1918'deki teslim olma koşullarının son maddesine de böylece karşı çıkılıyordu ve bu halkın zihninde korku dolu çağrışımlara neden olmuştu. Köylüler için seferberlik sözcüğü milyonlarca kardeşlerini yitirdikleri büyük savaş ile eş anlamlıydı. Ancak Sakarya Savaşı'ndan sonra Mustafa Kemal yeniden bir savaş yaşama fikrine karşı çıkan muhalefetle yüz yüze gelecek gücü bulabilmişti. Acı reçeteyi biraz olsun tatlandırmak için seferberliğin yenilgiye uğratılan düşmanın son kalıntılarını Anadolu topraklarından atmak için gerekli olduğunu açıkladı. Aslında düşman yalnızca durdurulabilmişti. Yine de Papoulas'ın Ankara'ya doğru ilerlemesi Yunanların Anadolu'da göze aldıkları son saldırı olacaktı. Cephede bir ay boyunca kalan Mustafa Kemal 18 Eylül'de Ankara'ya döndü. Ertesi gün mecliste zafer konuşmasını yaptı. Askeri harekatlarla ilgili iyimser ve seçilmiş açıklamaları, İtilaf devletlerine belagatli bir rica ile son buldu. Türklerin barış istediklerini söyledi. Ama tıpkı diğer uygar uluslar gibi özgürlük ve bağımsızlıklarını da istiyorlardı. Gerçek amaçları uygar dünyadan gizli kalmıştı. Eğer İtilaf devletleri Türkiye'nin bağımsızlığını tanırsa, Rusya ile aralarında nasıl bir sürtüşme olmuyorsa, onlarla da bir çatışma çıkması için herhangi bir neden kalmayacaktı. Dipnot ASD cilt 1 sayfa 200. Ortak bir uygarlığa ulaşma fikri Mustafa Kemal'in düşüncelerinin temelini oluşturuyordu. Bu görüş onu düşman bir Asyalı İslam dünyasının üyesi ya da uygarlık değerlerini yok eden Bolşeviklerin yanlısı olarak gören Batı ön yargılarını çürütüyordu. Mecliste ise gerek muhafazakar gerekse radikal üyeler arasında güçlü bir Batı karşıtı duygunun var olduğu gerçekti. Ama Mustafa Kemal'in uygulamaya koyacağı reformların habercisi olan bu mesaj, karşı görüşü paylaşanları kızdıracak kadar açık değildi. Konuşma sona erince birbirinin eşi iki önerge sunuldu. Birincisini 65 milletvekili imzalamış, ikincisi ise Fevzi ve İsmet Paşalar tarafından hazırlanmıştı. Her ikisi de Mustafa Kemal'e müşir yani mareşal rütbesinin ve gazi ünvanının verilmesini öngörüyordu. Osmanlı Devleti de Rus savaşlarında yararlılık göstermiş birçok generale gazi ünvanı verdiği ve genellikle ordu komutanları mareşal rütbesine sahip olduğundan öneri bu geleneğin devamı gibi görünüyordu. Yine de bu geleneksel tanımlama Mustafa Kemal'in taraftarları arasında çok üste çıkmasını sağlayacaktı. Artık imzasını Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa diye atacaktı. 65 milletvekilinin imzaladığı önergede ülkenin kurtarıcısı ve son zaferin yaratıcısı olarak söz ediliyordu. Mustafa Kemal bile bundan daha iyi bir tanımlama bulamazdı. Birbirinin eşi iki önergenin aynı zamanda sunulması bir iltifat etmek yarışı gibi görülebilir. Ama Fevzi ve İsmet Paşa'nın aktarmak istedikleri bir mesaj vardı. Mustafa Kemal'e sadık olduklarını ve sadık kalacaklarını ve onun üstünlük konusundaki iddialarına karşı çıkmayacaklarını gösteriyorlardı. Sakarya zaferi bir önder ve iki yardımcısından oluşan yeni bir triumvira'nın yani üçlünün doğmasına neden olmuştu. Ve bu üçlü Türklerin ulusal uyanış kaosuna yeni bir düzen getirecekti. Meclis tartışmaya gerek duymadan önergeyi kabul etti. Dipnot Goloğlu Cilt 4 sayfa 180. Yunanlar Ankara'ya kadar ilerlemeyi başarmış olsalar bile bir Türk ulus devleti herhalde yine de yaratılacaktı. Ama belki önderi Mustafa Kemal olmayacaktı. Sakarya Savaşı sırasında Erzurum'da bulunan Karabekir'den talep etmediği halde taktik önerileri almıştı. Dipnot Karabekir İstiklal Harbi'nin sayfa 933-935. Eğer savaşı kaybetmiş olsaydı liderlik konumu Doğu'nun kurtarıcısı Karabekir'e geçebilirdi. Başka bir tehlike daha vardı. Enver Paşa Batı'nın üzerinden Türkiye'ye girmek ve Milliyetçi Hareket'in önderliği konusunda Mustafa Kemal'le rekabet etmek umuduyla Berlin'den yola çıkmıştı. 24 Mayıs'ta Fevzi Paşa, Kazım Karabekir'e Enver Paşa ya da bir elçisi Türkiye'nin doğu sınırlarından içeri girdiği takdirde tutuklamasını bildirdi. Dipnot, Aydemir, Makedonya'dan Orta Asya'ya Enver Paşa, Cilt 3 sayfa 613. Trabzon'a gelen amcası Halil Kut sınır dışı edildi. Bu davranış Moskova'da bulunan Enver Paşa'yı öfkelendirdi. 16 Temmuz'da Mustafa Kemal'e yazdığı mektupta ülkeye girmesi için konulan yasaklara aldırış etmeyeceği ve orada bulunmamasının gerek Türkiye gerekse İslam dünyasını tehlikeye attığı sonucuna vardığı anda ülkeye geleceği tehdidini savurdu. Dipnot, metin için Goloğlu, Cilt 4, sayfa 270-271. Enver Paşa Ağustos ayında Batum'a ulaştı ve Trabzon'daki taraftarlarıyla temas kurdu. Kendisi, amcası Halil Kut ve bir avuç eski İttihat ve Terakki militanından oluşan Türkiye Halk Şuraları Fırkası adı altında bir kongre düzenledi ve kararlarını 9 Eylül'de Ankara'ya eski cemiyet mührü altında bildirdi. Bu tarihe kadar Sakarya Savaşı kazanılmıştı ve Enver Paşa'nın yoldaşlarıyla birlikte Türkiye'ye girme isteğine kulak asılmadı. Ankara'nın dürtüsüyle Kazım Karabekir, Süvari Albayı Sami Sabit'i, Karaman, İttihat ve Terakki'nin bütün faaliyetlerini sindirmesi talimatıyla Trabzon Vali Vekilliği'ne getirdi. Dipnot Goloğlu Cilt 4 sayfa 277. Türkiye'de kendisine bir görev verilmeyen Enver Paşa önce Bakü'ye, ardından da Orta Asya'ya geçti ve Hindistan'daki İngiliz yönetimine karşı bir hareketin başına geçeceği yerde Bolşeviklere direniş gösteren basmacı adıyla bilinen Müslüman çetelere katıldı. Günümüzde Tacikistan sınırları içinde kalan bir noktada 4 Ağustos 1922 tarihinde çatışmaya girdiği Kızıl Ordu birliklerince öldürüldü. Dipnot Aydemir, Makedonya'dan Orta Asya'ya Enver Paşa, Cilt 3 sayfa 683. Enver'in kemikleri 1996'da çıkartıldı ve İttihat ve Terakki iktidarını 1909 yılında yeniden kurmak isterken öldürülen askerlerin gömüldüğü İstanbul'daki Abide-i Hürriyet anıtına taşındı. İttihat ve Terakki'nin Üç Paşalar yönetiminin son üyesiydi. Talat 1921 Mart'ında Berlin'de, Cemal ise 1922 Temmuz'unda Tiflis'te, İttihat ve Terakki yönetimi sırasında 1915'te kendi insanlarına yapılanların intikamını almak isteyen Ermeniler tarafından öldürülmüşlerdi. Yenik düşmüş eski liderlerin ortadan kalkması Mustafa Kemal'in Türk milliyetçiliğinin güçlerini birleştirmesini kolaylaştırdı. 29 Aralık 1921'de Moskova'daki Ali Fuat'a yazdığı mektupta "Ben milleti İttihat ve Terakki bayrağı altına davet edemem." diye yazdı. Dipnot Aydemir, Makedonya'dan Orta Asya'ya Enver Paşa, Cilt 3 sayfa 596. Önderlik ettiği hareketin eski siyasi bölünmelerin üstünde olduğunu göstermek için kurduğu hükümete Rıza Nur ve Ahmet Ferit Tek gibi muhaliflerle cemiyetin bazı üyelerini de katmaya özen göstermişti. Artık birleştirici olarak üstlendiği rol sorgulanamazdı. Sakarya Savaşı Türkiye'yi Yunan yayılmacılığından kurtardığı gibi Mustafa Kemal'i de hüzünlü bir geçmişin hayaletlerinden kurtarmıştı.
Ayrım sonu.